Ayrım 7.
Anne diye seslenemediği için bir şey söylemek ya da sormak zorunda kaldığında Sara'nın yanına kadar gidiyordu. Öte yandan onun aralarındaki uzaklığı aşma gayretine yardım edemediği için üzülüyordu. "Tıpkı baban gibi nobransın," demişti bir gün annesi ve uğradığı büyük haksızlığın acısından yüreği yanmıştı Simde'nin. Ama onu gizlice seyretmekten tanımlanamaz bir zevk alıyordu. Merakının biricik kaynağı annesiydi. Sara'yı sevdiğini ancak bu merakın şiddetinden anlıyordu. Simden'e yanlışlarını, o evde nasıl yaşayacağını, kendisine, hizmetlilere, üvey babası Cihangir Bey'e nasıl davranacağını ya da geleceğinin nasıl olması gerektiğini anlattığı, kuru, sevgisiz öğütler verdiği zamanlar değildi onu kendisine yakın bulduğu zamanlar. Gün sonlarına daldığı kederin içinde yalnızken çekiciydi Sara asıl. Yüzünü gölgeleyen akşam ışığı içinde Simden'e eski düşlerini süsleyen annenin terk edilmiş imgesinden çok daha büyüleyici görünürken. Üst üste atılmış bacaklarının, sigarayı tutan zarif parmaklarının dumanı, bezgince üfleyen dudaklarının her çizgi ve kıvrımını aklında tutmak istiyordu ona bakarken. Sonra onu mutsuz ettiğine inandığı adamın o gece artık eve gelmemesi ya da birdenbire ölüvermesi için dua ediyordu. Simden'i ilk gördüğünde çekingen ama mağrur sözcükleriyle tanımlayıvermişti o adam. Ardından sözcükleri yuvarlayarak çabucak sona erdirmişti sevgili karısının kızına duyduğu kısa süren ilgiyi. "İyi bir çocuğa benziyorsun. Aferin. Hadi aferin bakayım." Öptüğü tombul, iri, yumuşak elin muhallebi koktuğu duygusuna kapılmıştı Simden. Uzun zamandır muhallebi yiyememişti. Çok şişmandı Cihangir Bey. Ünlü bir muhallebiciydi. Gerçekte muhallebi yaptığı falan yoktu. "Formül sahibi bir iş adamı o," diyordu annesi. Kentin birçok yerinde muhallebi salonları vardı. Ama Simden bütün muhallebileri onun yaptığına inandı hep. Ocak başındaymış gibi durmadan terler, beyaz, kocaman keten mendillere silerdi terini. Krem rengi ipek gömleklerinin, parıltılı kadife bornozlarının, ipek pijama ve sabahlıklarının göğüs ceplerine C.S. harfleri işlenmişti. Bir insanın muhallebi yaparak bu kadar çok para kazanabilmesi inanılmaz geliyordu Simden'e o yaşta. Zenginliği çekiciydi kuşkusuz. Yoksa annesi bu adamla yanında durmaya bile yakışmayan bir kabak kafalı, kaba saba adamla duygusal bir ilişki kurmuş olamazdı. O sıralar 2 yıllık evliydiler. Sara 3. karısıydı. Önceki evliliklerinden 6 yetişkin çocuğu ve birkaç torunu vardı. O yaz en çok konuşulan konu Tarabya'da yaptırdığı bitmek üzere olan villa olmuştu. Sara, Cihangir Bey'in villayı kendisi için yaptırdığını söylemişti Simden'e. Bitince mülkiyetini Sara'nın üstüne geçirme sözü vermişti sözde. Ama onun bunu yapmaya hiç niyeti olmadığını görüp anlamasına karşın vazgeçmiyordu üstü kapalı sözlerle üstelemekten. Kocasını itici bir yalaklıkla orta yerde öpüp okşamaktan. Adam kaba bir biçimde alay ediyordu annesiyle o zaman ve Simden'in içine onarılmaz bir onur kırıklığı doluyordu. Bir yıl sonra Simden iyi anımsıyor, 1984 Ekim'i Enver yüzünden boşandıklarında Sara'ya kocasının evlenme armağanı olan bir daire kalmıştı bu evlilikten yalnızca. Gümüş suyunda deniz gören eski bir apartmanın 3 odalı çatı dairesi. Simden bir ara bu evde oturmuş, o Ömer'le evlendikten sonra da satmıştı galiba annesi orayı. Boşandıktan sonra Balta Limanı'ndaki yalıdan yeniden Bebek'teki evine geçti Sara. Cihangir Bey'le evlenirken uzun sürmeyeceğini biliyor olmalıydı ki oradaki düzenini hiç bozmamıştı zaten. Yol üzerindeki mola yerlerinden birinde durdu Simden. Bir kahve içmek istiyordu. Yorgun hissediyordu kendini. 4 saattir aralıksız araba kullanıyordu. Kafeteryaya girdi, kahvesini beklerken oturduğu yerde arkasına dayandı. Ama sabırsızdı gövdesi, düşüncesi. Annesini yaşarken görmek istiyordu, ne olursa olsun. Ömer'i anımsadı birden. Sara iyileşene ya da durumu belli olana kadar konuşmayacaklardı. Kim bilir ne kadar daha belirsiz, askıda kalacaktı durumları. Onun kendisine böyle bir durumda sahip çıkması sevindiriyordu Simden'i. İşte bu yakınlık yılların birikimiyle sağlanmıştı ve aşkın bitmesiyle yok olmuyordu. Aşk o kadar gerekli miydi sanki? Bir başkasıyla bu yakınlığı, bu güveni kurmak için çok fazla zamana gereksinmesi olacaktı. Uzun süre yalnız kalacak, belki de sevebileceği biriyle hiç karşılaşmayacaktı. Belki de yeniden deneyelim diyecek Ömer diye düşündü panik içinde. Ama hemen anımsadı, başka biri vardı ortada. Uyuz, kıl kuyruk biri. Hem de hiç olmayacak biri. Sessizce kahvesini içti. Ömer'in seçimi hiçbir çaba ve iyimserliğe olanak tanımıyordu. Televizyonda haberler vardı. Bir kadın kendisini Boğaz Köprüsü'nden atarak intihar etmiş, gecekondusunun yıkılmasını engellemek isteyen bir adam üzerine benzin dökerek çocuklarıyla birlikte kendini yakmaya kalkışmıştı. Trafik kazalarında 38 kişi can vermişti. Güneydoğu'da 7 er, 1 onbaşı şehit olmuştu. İçi yandı Simden'in. Gözlerini kaçırdı ekrandan. Daha fazla duymamaya çalıştı felaket haberlerini. Bir garson gelip kirden kapkara olmuş bir bezi avucunun içinde saklayarak masayı sildi. Çay tabaklarındaki sabun lekeleri, sineklerin konup kalktığı kesme şeker çanağı, masanın kıyısındaki plastik kavanoza doldurulmuş kaba ekmek dilimleri, kapının önünde duran iri, kara bıyıklı bir adamın önünü çekinmeden kaşımasındaki rahatlık, her şey öylesine kasabalıydı ki kaçıp kurtulma isteği uyandırıyordu insanın içinde hemen. Şimdi olsa anlayabilirdi Sara'nın 3 yaşındaki kızını bırakıp gidişini. Deliydi Sara biraz. Hiçbir zaman büyümeyen, sürekli çocuk kalan ve bu nedenle tehlikeli olan kadınlardandı. Babası anlatmıştı. Evlenip Göynük'e gittiklerinde kocasının daha önceden tuttuğu evi beğenmemiş. Onun beğeneceği yeni bir ev bulununcaya kadar eşyalar 2 gün kamyonda beklemiş ve yeni evli çift orman işletmesinin konuk evinde kalmışlar. Tutkulu, açgözlü ve inatçı bir kadın. Ahşap bir merdivenin alt basamağındaki DDT şişesini kapıp kocasının ve küçük kızının gözleri önünde ağzına diktiğini görüyordu Simden onun. Böyle bir sahneyi hatırlamasına olanak yoktu ama bu ona anlatılmış ve o da gözünün önünde canlandırmıştı. Hatırladığı bu canlanmaydı. 60'lı yılların Göynük'ü ve İzmirli Amerikan Kız Koleji'ni bitirmiş deli dolu bir genç kadın. Tutucu, kapalı, dindar bir çevrede mesleğe yeni atılmış bir savcının gösterişli, göz alıcı karısı olmak ve hemen hemen eve kapanmak. Kolay olmamalı diye düşündü Simden. İkisi için de. Bu beraberliği anlamaya çalışmıştı. Babasının, sonra kendisinin de yetiştiği aile çevresinin sevecen ama kendi üstüne kapanmış ortamının ne denli kısıtlayıcı, güven yıkıcı olduğunu düşünüyordu öncelikle. Bunu çocukluğundan biliyordu. Hiçbir taşkınlığa, coşkuya, maddi manevi savrukluğa izin yoktu yaşadığı evde. Baba, anne cetvelle çizilip belirtilmişti yaşamının bütün dolaşım alanlarını. Anlaşılması zor bir korkuyla dışarıya kapatmışlardı dünyalarını. Bu kapanışı mantıklı kılmak için geliştirdikleri mazeretler vardı kuşkusuz. O evin dışında olup biten her şey ve herkes baştan aşağı kötü, yanlışlıklar içinde ve kusurluydu. Tehlikesiz ve gerekli olanlarla anneyi, dolayısıyla baba çocuğu dünyadan, zamandan ayıran iyilik ev duvarlarının içindeydi yalnızca. Babası gençliği boyunca bu sevecen baskı ve sınırlı kavrayışla dışarıdaki yaşamın engin genişliği arasında bocalamış olmalıydı. Sonra kaçmıştı o evden. Evlenip yeni bir yaşam kurmuştu kendine. Ama bir elbise gibi çıkarıp atamıyordu insan geçmişini üstünden işte. Annesini düşündü Simden. Onu genç bir gelin olarak Göynük'te düşündü. Babasını sevmiş olabilir miydi? Evlendiklerinde mutlu muydular? Belki. Simden bu iki değişik insanı öpüşürken bile yan yana koyamıyordu nedense. Gökyüzünde iki yıldız kadar uzaktılar çünkü birbirlerinden. kendisini oluşturan yakınlaşmayı, birleşmeyi kesinlikle düşleyemiyordu. Annesini görüyordu yalnızca. Onun o kimsede görmediği tatlılıktaki gülüşünü. O kasabanın ona ne denli dar geldiğini. Coşkulu aylar geçip de yaşamanın bu darlığın içine sıkıştığını anlamaya başladığında genç gelinin gülümseyişi sinirli küçük kasılmalarla bozuluyordu. Alnına düşürdüğü bir saç perçemiyle dakikalarca oynuyor, kocasına sert cevaplar yetiştiriyordu. Aynaların önünde gerektiğinden fazla kalıyor, sürekli dışarıda olmak, sinemaya gitmek istiyordu. Taşkın bir neşeden derin bir hüzne geçiyor, gözleri yaşlarla dolu veriyordu, apansız. Evin içinde soluk soluğa hiçbir şeye yetişemiyormuş gibi telaş içinde dolaşıyordu. Beyaz örtüler seriyordu akşamları sofraya. Kocasını bekliyordu ama gelmiyordu. Gecelerini arkadaşlarıyla orada burada geçiriyordu. Bütün erkekler böyle yapıyordu çünkü. Yapmayan kılıbık karı düşkünü sayılıyordu. Kadınlar kendi aralarında vakit geçiriyorlardı. Birlikte çay içip dedikodu ederek. Çocuklarının kakalarını, dişlerini, en son dantel ve örgü modellerini kocalarının neleri sevip sevmediğini anlatıyorlardı durmadan. Bizimki diye söz ediyorlardı efendilerinden. %99'u bunalmalarının gizli sırrını henüz bilmemenin ve hiçbir zaman bilemeyecek olmanın koyu umutsuzluğu içinde küçük avutucu mutluluklar üretmeye çabalıyorlardı. Annesi geriye kalan o %1'di kuşkusuz. Her zaman çıkacaktı böyle bir %1, hatta gitgide 2, 3, 4. Gene de çoğu zaman bu derece sıradan olamaz diye düşünüyordu Sim'den. Bu kadar kolay anlaşılır değildi gerçekten annesiyle babasının ayrılıkları. Sara'nın kendi kumaşının etkisi göz ardı edilemezdi. Ama ya babasının yoksulluğu? Neyse, her ikisi de kendi yollarına gitmişler, kendilerine yeniden başka hayatlar kurmuşlardı. Asıl darbeyi yiyip yaralanan, parçalanan Sim'den olmuştu sonuçta. Bu yüzden henüz genç bir kızken evliliğe karşı olmuş, bir gün gerçek aşkı bulup evlenirse kesinlikle boşanmamaya karar vermişti. Bir zamanlar annesinin başına gelenlerin birkaç ciltlik bir romanı dolduracak kadar ilginç, inanılmaz, akla gelmedik terslikler, talihsizlikler ve acıklı olaylarla dolu olduğuna inanmıştı. Sara içinde kızının yer almadığı, daha doğrusu alıp da bile bile dışlandığı geçmişini yalanlar söyleyerek, gerçek olay ve ayrıntıları süsleyip çarpıtarak yeniden kurmuştu çünkü. Böylece bu yaşamı yalnızca kendisi için değil, Sim'den için de anlaşılır ve katlanılır kılmaya çalışmıştı. Bir süre ona inanmıştı Sim'den. Geceleri yatağında gözyaşı bile dökmüştü anlattıklarına. Ama sonra büyüyüp olgunlaştıkça bu öykülerdeki olay, yer, zaman ve kişilerin birbirini hiç tutmadığını, üstelik gerçeklerle örülmüş kaliteli bir romandan çok ucuz, sıradan bir yerli filme benzediğini görmüştü. Unutmak istemiş ve unutmuştu hepsini. Hani insan görür ve hemen unutur ya böyle filmleri. Işıklar yanar, çıkıp gidersiniz. Sonra yaşamın bütün öbür sesleri, görüntüleri, çözümsüzlükleri yeniden kuşatıverir sizi. Sim'den için asıl sorun, Sara'nın yaşamının asıl ışıklar yandıktan sonra birdenbire inanılmaz biçimde karanlık, karmaşık, biçimsiz ve anlaşılmaz bir hal almasıydı. Hayatında varlıklı, kendince önemli olan bir erkek varsa her şey düzene giriyor ve o zaman kızına büyük bir ilgiyle sahip çıkıyordu Sara. Ama zor dönemlerde ikinci sıraya düşüyordu anneliği. Bu kadar kolay açıklanamazdı kuşkusuz durum ama kabaca buna uygundu yaşananlar. Suat Bey'le evli olduğu süre içinde bütün o yıllar boyunca neden kendisini hiç aramadığını sormuştu bir gün annesine yeniden. Bir çocuğum olduğunu bilseydi benimle evlenmezdi demişti annesi. Öyle biri değildi. Nasıl anlatayım bilmem ki. Beni hor görebilirdi. Söyleyemezdim. Baştan gizleyince sonradan da hiç söyleyemedim. Bu yüzden nasıl acı çektiğimi... Tamam tamam unutalım demişti Sim'den sinirlenerek. Unutmuştu. Bir sabah geleceği unutulduğu ve karşılanmadığı için önce garda sonra annesinin kapısının eşiğinde beklediğini. Unutmuştu bir hastane odasında ısıtma aracının altında kırık dökük yatarken nasıl titrediğini ve bir anneyi nasıl özlediğini. Çarşının ortasından geçen bir köprüye bakan terk edilmiş yarı yıkık o evin soğuk odalarını, dereye eğilmiş çıplak kış ağaçlarını gören büyük pencerelerini çoktan unutmuştu. Kar altında annesine telefon etmeye gidip de evde bulamadığı bir akşamı da unutmuştu elbette. Ağzında bir kar tadı kalmıştı şimdi o geceden yalnızca. Sara'nın kanepeye uzanmış, bir erkeğin çıplaklığına abanmış olağanüstü güzellikteki kalçalarının karanlığın içinde uyup mumla gidip gelirkenki sedefsi pırıltısını bir görmüş ve sonra hemen unutmuştu. Unutamadığı tek şey 5. sınıfta kırdığı camdı. Rüzgarlı bir havada okul koridorundaki camı açmıştı. Cam çarpıp kırılmış, öğretmeni bütün çocukların içinde şiddetli bir tokat atmıştı yüzüne. Yıldırım çarpmış gibi olmuştu simden. Utancından kahrolmuştu. Dersi bırakmış, eve koşarak dedesinden cam parası istemişti. Yoktu dedesinin parası, ay sonuydu. Ama simden o kadar ağlamıştı ki babaanne yatağının altındaki bankadan çıkarıp vermişti ona istediği parayı. Şimdi bile şaşıyordu kendine simden. Camcıyı alıp okula gidişini, o gün camı yerine taktırışını anımsadıkça. Öğretmen sınıfta öksüz ama onurlu bir insan olduğunu söyleyerek övmüştü onu. Bu öksüz sözcüğü öyle gücündürmüştü ki onu, boğazına bir yumru tıkanmıştı. Öksüzlük, yoksulluk, körlük ya da onun gibi acınası bir durum sanmıştı. Bir insanın hem öksüz hem de gururlu olması pek az rastlanan bir şeydi sanki. Acıma ve acınmalardan nefret duymuştu o günden sonra. 10 yaşındaydı o sıralarda. Annesinin yaşadığını bile bilmiyordu. Onun yokluğunu umursamazmış gibi görünüyordu ama annesiz olduğu için yarım, güçsüz, güvensiz duyuyordu kendini. Kavgadan, yükselen seslerden, tenine dokunulmasından ürküyordu. Ninesi dışında hiç kimsenin onu yeterince sevmediği kanısındaydı. Ama ninesinin eski mantosu ve başörtüsüyle okula veli gününe gelmesini de hiç istemiyordu. Kendisini kimin bakıp büyüttüğünü arkadaşları görüp de ona acımasınlar diye. Utanıyordu yaşlı kadının yürüyüşünden, giyiminden, konuşmasından, kavneviçe işli sarkık kara torbasının çirkinliğinden. İçli bir şiir ezberlemişti. Bir akşamdı, evimize ecel kanat germişti. Annemi bir cellat gibi alıp yere sermişti. Bu şiiri bir gün sınıfta okumuş, öğretmenden azar işitmişti. ''Nereden buldun bunu?'' diye çıkışmıştı Hatice öğretmen. ''Ne kadar güzel çocuk şiirleri var. Bak arkadaşlarını nasıl üzdün?'' Unutmuştu simden. Bütün bunları ve annesini asıl tanımadan önce ne kadar özlediğini. Kahve tabağının kıyısına para bırakıp kalktı. 2 saatlik yolu kalmıştı. Sara'nın kendisini bekleyeceğini, ölüme inatla direneceğini biliyordu. Garip bir önseziyle hissediyordu bunu. Arabaya binip motoru çalıştırdı. Çocukluğunu unutmuştu artık. Tarihlerin, yerlerin, adların çoğunu unutmuştu. Çocukluk, acılarının dokunaklığı, ayrıntılarını, annesizliğin, yürek burkuntularını unutmuştu. Yerleşik bir sızı kalmıştı içinde sonradan. Yalnızca zor durumlarda varlığı sezilen. Bütün yoksunluk ve kırıklıkların birleşiminden süzülüp birikmiş bir ağırlık. Kimi kez en önemli olayların belleğinden silinmiş, buna karşın çok önemsiz bir ayrıntının öylece kalmış olduğunu görüyordu. Unuttuğunu sandığı birçok şey vardı yaşamında ama unutmak yaşananların yok olmacasına bizden uzaklaşması demek değildi. Unutmak duyulan acıları sindirip kendine katmaktır diye düşündü. Unutmak yeni bir ülkedir. Gaza bastı. Gülümse bana. Dipten, derinlerden su yüzüne çıktı Sara. Göz kapaklarını okşayan ışığı tanıdı. Bakışsızlık alanının buğulu loşluğunda, kristal parlaklığında çiçek tozları, polenler uçuşuyordu. Karanlık yavaşça açılıyor, su mavileri morlar ve buz beyazları içinde yeşil, sarı, kızıl ışık zerrecikleri yüzüyordu. Bir sedyenin aceleci tekerlek sesleri geçti belleğinin derinliklerinden, ezilip uzayarak silindi. Uykusunun ölümcül derinliğinden yer değiştiren gölgeler gelip geçti belli belirsiz. Ağlayan birinin hıçkırıkları geçti ama gözlerini açamadı. Bir uğursuzluğun ağırlığı vardı göz kapaklarında. Her şey yabancıydı. Sesler, kokular, duyumlar. İçinden çıkılmaz, dolambaçlı yollara açılıyordu sokaklar. Hangi zamanda, nerede kaybolmuştu böyle? Titreşimler kuşattı varlığını yavaşça. Dalgalar kıyıları yalayıp geri çekildi hışırtılarla. Kanatları eflatun bir kuş havalandı içinde. Karanlığı yırtan uçuşunun rüzgarı Sara'nın kulaklarında uğuldadı. Yüzünü serinletti. Yanık ot kokuları geliyordu burnuna bir yerlerden. Harmandan sonra tarla kıyılarında yakılan anız kokuları. Açık alanların, gökyüzünün, akarsuların, uzakların kokuları. İnledi Sara, yaralarından yakınırcasına. Düşmüş bir kuş gibi unsuzca çırpınmak istedi ama kıpırdanamadı. Gövdesi balık pullarıyla kaplıydı. Yosunların arasından geçti. Yukarı ışığa doğru yükseldi. Geri dönüşün acısını belli belirsiz duyarak, tam anlayamadan, neden geri dönmek zorunda olduğunu bilmeden, parmaklarını oynattı. Bir böcek teninin üstünde geziniyordu. Yapraklarına gümüşten geri dönüş yolları çizerek. Nasıl da halsizdi. Her yanı alev alev yanıyor, başı ağrıdan çatlıyordu. Belleği ve geçmişi yoktu. Kendi soluğunu duydu. Zor, ağır. Göğsünün içinde dalgalanıp duran bulantıyı duydu. Başı ateşler içindeyken bacakları kocaman iki buz kalıbıydı sanki. Ya kolları? Onlar neredeydi? Neden bu kadar hızlı dönüyordu yattığı yer? Bağırmak istedi, sesi yoktu. Yalnızca garip inlemeler çıkıyordu boğazından. Hadi aç gözlerini Saram, hadi gayret et. Neredeyim? Bir şey söylemek istiyor galiba hemşire. Ayılıyor, siz damadıydınız değil mi? Evet, sabah görüşmüştük. Doktora haber vereyim. Beni duyuyor musun anne? Kimsin sen? Benim, Ömer, tanıdın değil mi? Sim'den, kızın geliyor, yolda, az sonra burada olacak. Haydi uyan artık. Sim'den, bebek kokusu. Yeni doğanların sütlü, pudralı, hafif tatlımsı o eşsiz kokusunu duyuyordu Sara. Antiseptikli, lizol kokusu duyuyordu. Yeni yıkanmış ve kurumadan nemli nemli yatağa serilmiş hastane çarşaflarının serinliğini. Bebek kolunda yatıyordu. Ne kadar güzeldi. Ne olağanüstü duyguydu o.